Ayrım 13.
İşte şimdi bundan sonrası çok tuhaf. Beni beklermiş gibi bir hali vardı. Bu kadarla da kalmıyor, geliş nedenimi sezmiş görünüyordu. Sevinç ve rahatlamanın yanında şeytanca bir dinginlik vardı. "Ne zamandır seni bekliyordum," dedi. Gözleri oynuyordu. "Bakalım ne zaman gelip sakalıma yapışacak, bana sorular soracak diye merak ediyordum. Sonunda geldin, çok şükür." Bunun üzerine aramızda hiçbir engel kalmadı. Onunla açıkça konuşabileceğimi duyumsadım. Öylesine içten, öylesine açık yanıtlar veriyordu ki, güvenimi kazanmakta gecikmedi. O sözde gizli dernek dediğine göre, salon gizemciliğinin karmaşık ayinleriyle uğraşan Kabala öğrencilerinin tekkesiymiş. Ne kadar doğru bilmem. Burası boş inançların başkenti. Cleo bile her sabah yıldız falına baktırıyor. Mezhep buldu mu ararsın? Baltazar'ın küçük bir sözde Hermes Çiçete, öğrenci topluluğu yönetimindeki tuhaf sayılabilecek bir şey mi var? Şifreye gelince, o da gizemli bir hesap türü. Bildiğimiz Bostrophedon'dan başka bir şey değil. Orta Doğu'daki tekke öğretmenleri arasındaki ilişki onunla sağlanıyor. Bir borsa raporundan ya da aynı problem üzerinde çalışan matematikçilerin kibar mektuplaşmasından daha gizemli bir yanı yok kuşkusuz. Nesim bana bir tane çizip nasıl kullanıldığını şöyle bir anlattı. Ayrıca Hermesçi bilgileri dağarcığına katmak isteyen Darley, Justin'le birlikte bu toplantılara dadanmış. Bunların doğru olup olmadığını ondan öğrenebileceğimi ekledi. Onların ne kadar yıkıcı olduklarını o söyleyebilirmiş. Buraya kadar iyi. Ama diyerek sözünü sürdürdü. Doğrudan doğruya ilgili olduğum büsbütün siyasal başka bir hareketin varlığını senden saklayacak değilim. Tam anlamıyla bir Kıpti hareketi. Kıptileri güçlendirmeyi amaçlayan bir şey. Hiç kimseye baş kaldırmaya niyetimiz yok. Nasıl olsun? Yalnızca aramızdaki birliği sağlamak istiyoruz. Dinsel ve siyasal bağlar güçlendirilmeli ki topluluğumuz eskisi gibi varlık gösterebilsin. Artık Mısır Kıptilerden nefret eden İngilizlerin boyunduruğundan kurtulduğuna göre kendi insanlarımızı yüksek görevlere getirmeye çabalamak, meclise üye seçtirtmek gibi şeyleri rahatça yapabileceğimiz inancındayız. Bu yaptığımız şeylerde aklı başında bir Müslümanı korkutacak bir şey yok. Yasal olmayan ya da zararlı bir şey istemiyoruz. Mısır'ın en eski, en zeki, en yetenekli topluluğu olarak kendi ülkemizde hakkımız olan yeri istiyoruz yalnızca. Kıpti topluluğunun geçmiş tarihi, çektiği sıkıntılar konusunda daha bir yığın şey anlattı. Bunlarla senin başını ağrıtmak istemiyorum. Belki de sen zaten hepsini biliyorsun. Ama öylesine yumuşak, utangaç bir öfkeyle konuştu ki bizim tanıdığımız o sakin Nesim'den hiç beklemediğim için çok ilgimi çekti. Daha sonra anneleriyle tanıştığım zaman anladım. Bu kendine özgü azınlık düşünün gerisindeki itici güç o ya da bana öyle geldi. Fransa'nın ya da İngiltere'nin bizden korkmasına gerek yok diye konuşmasını sürdürdü. Her ikisini de severiz. Şu anki çağdaş kültürümüz kendine onları örnek almıştır. Yardım da istemiyoruz, para da. Kendimizi Mısır yurtseverleri sayıyoruz. Ama Arap milliyetçiliği öğesinin ne kadar aptalca, ne kadar gerici olduğunu bilmiyor değiliz. Bağnazca buluyoruz. Sizlerle Mısırlılar arasında şiddetli ayrılıkların başlayacağı günlerde pek uzak değil. Şimdiden Hintlilerle cilveleşmeye başladılar bile. Savaş çıktı diyelim. Bilinmez ki. Orta Doğu Fransa'nın ve İngiltere'nin elinden her gün biraz daha çıkıyor. Bu böyle sürdükçe biz azınlıklar kendimizi tehlikede görüyoruz. Tek umudumuz savaş gibi bir geçici ertelenme. O zaman geri gelir, yitirdiklerinizi geri alırsınız. Yoksa mallarımıza el konacak, köle durumuna geleceğiz. Ama hala sizlerden umudumuzu kesmedik. Şimdi bu açıdan bakarsak son derece varlıklı, Kıpti iş adamlarından, bankerlerden oluşan tam bir birlik içindeki küçük bir topluluğun sayısıyla oranlanamayacak ölçüde büyük etkisi olabilir. Hristiyan kardeşlerimiz, bizler için Mısır'daki 5. kolunuzuz. Önümüzdeki bir yıl içinde bu hareket amacına ulaştığı zaman ülkenin ekonomik ve sanayi yaşamında bir baskı öğesi olabiliriz. Gerekli gördüğünüz siyaseti sonuna kadar götürmenize yardımcı olacaksa. İşte sana bizlerden söz etmek için sabırsızlanmamın nedeni buydu. Çünkü İngiltere'nin bizi doğuya uzanan bir köprü, her gün size biraz daha düşman olan bir bölgede dost bir üs olarak görmesi gerekiyor. Çok yorgun görünüyordu ama gülümseyerek arkasına yaslandı. Ama hiç kuşkusuz dedi, senin bunlarla ancak görev gereği ilgilendiğini biliyorum. Lütfen bu konu aramızda kalsın, dostluğumuz adına rica ediyorum. Mısırlılar biz Kıptilerin mallarını el koymak için her fırsatı ganimet bileceklerdir. Milyonlarımıza konmak, hatta belki de bazılarımızı öldürmek için. Bu konuyu hiç bilmemeliler. İşte bu yüzden gizli buluşuyoruz. Hareketi böylesine dikkatle, böylesine ağır yürütmemizin nedeni bu. Hiç açık vermemeliyiz. Anlıyor musun? Öte yandan sevgili Percy Ward'un, anlattığım şeylere hiçbir kanıtsız inanmanı beklemenin doğru olmayacağını da biliyorum. Bu yüzden biraz olağan dışı sayılacak bir şey daha yapacağım. Yarından sonra Sitna Damiana var. Çölde bir toplantımız olacak. Senin benimle birlikte gelmeni istiyorum. Her şeyi gör, konuşmaları dinle, bileşimimiz, amaçlarımız konusunda kafanda hiçbir karanlık nokta kalmasın. İleride İngiltere'ye en büyük hizmeti burada biz yapabiliriz. Sana durumu yerinde göstermek istiyorum. Gelir misin? Gider miydim? Gittim. Benim için çok önemli bir deney oldu. Meğer ben Mısır'ı neredeyse hiç bilmiyormuşum. Sineklerin cirit attığı havasız kentler, kalabalık salonlar, bankerlerin deniz şıpırtılı villaları, borsa, yat kulübü, cami dışında gerçek Mısır'ı görmemişim. Ama dur! Soğuk, leylak rengi bir şafakta yola çıktık. Bir süre Abukir yolunu izledikten sonra deniz kıyısını bırakıp içeriye saptık. Eski paşaların göl kıyısındaki av kulübelerine gitmek için yaptırdıkları toprak yolları, ayak basılmayan şoseleri keserek, kanalları, patikaları izleyerek yol aldık. Sonunda bir yerde arabayı bırakmamız gerekti. Orada öteki kardeş atlarla bizi bekliyordu. İnsana benzer bir maymun, Julio Casse, 40 yüzlü Narus. Bu esmer köylü Nesim'le ne kadar korkunç bir karşıtlık oluşturuyordu. O ne güç öyle, beni çok etkiledi. Büyük bir su aygırının bel kemiğinden yapılmış fiyakalı bir kırbacı okşuyordu. Şu klasik kurbaş. Onunla 15 adım öteden çiçeklerin üstündeki yusufçukları koparıp aldığını gördüm. Daha sonra çölde bir yaban köpeğini kovalayıp birkaç vuruşta parçaladı. Bu oyuncağın birkaç vuruşuyla zavallı hayvancık gerçekten de elsiz ayaksız kaldı. Sonra ciddi yüzlerle eve gittik. Sen oraya çok eskiden gitmiştin, değil mi? Anneleriyle oturup uzun uzun konuştum. Peçeyle sımsıkı örtünmüş, kara bir çıkın gibi tuhaf, sözünü geçirten bir kadın. Susuzluktan çatlamış, çılgınlığın sınırlarında dolaşan bir sesle, dikkate değer bir İngilizceyle konuşuyordu. Her nedense hoş ama biraz tuhaf, biraz sinirli. Bir çöl rahibinin ya da rahibesinin sesi gibi mi bilmiyorum. Anladığıma göre beni çöldeki manastıra iki kardeş götürecekti. Gene anladığıma göre Narus konuşma yapacaktı. Hayatında ilk kez. Açık söylemem gerekirse bu kıllı yabanın bunu yapabileceğini hiç sanmıyordum. Durmadan oynayan şakak kaslarını geren çeneler. Uykuda dişlerini gıcırt atıyordur diye düşündüm. Ama öte yandan tuhaf değil mi? Bir genç kızınki kadar utangaç mavi gözler. Nesim ona çok düşkündü. Aman Tanrım, o nasıl ata binmek öyle? Ertesi sabah yola çıktık. Yanımızda gürültüsüzce yürüyen bir bölük at, ayaklarını sürüyen bir deve katarı. Kesilip yenmek üzere Naruz'un halka armağanı. Çok uzun, yorucu bir gidişti. Isının neden olduğu seraplar insanın zihnini toparlama, görme gücünü berbat ediyordu. Tulumların içindeki sular çok sıcak, çok kötüydü. Bendeniz sıkıntı ve yorgunluk duyuyordum. İnsanın beynini pişiren o güneş, yer kabuğunu delip çıkmış ilk hurma ağaçlarının oraya. Yüce Tanrımıza şan olsun diye zavallı Damiana'nın başını omuzlarından ayırdıkları yerdeki çöl manastırının titreyen, vızıldayan imgesine vardığımızda kafatasımın içindeki beynim cızırdıyordu. Oraya vardığımızda karanlık basmıştı, çok renkli bir gravürün içine girdik. Ne gravürü desem sana? Vatek. Şenlik için kurulmuş kulübelerden, evlerden oluşan koca bir kamp. Çalı çırpıdan, kağıttan, bezden, kilimden yapılma evlerin içinde konaklayan 6000 kadar hacı olmalıydı. Kendi ışıklandırması, kendi kanalizasyonuyla koca bir ilçe kurulmuştu. Ama taslaman bir kent, hatta küçük ama şık bir genel ev mahallesi bile vardı. Yarı karanlıkta dört bir yandan develerin güm güm ayak sesleri duyuluyordu. Meşaleler, fenerler titreşip duman çıkarıyorlardı. Adamlarımız bir kemer kalıntısının altına ciddi yüzlü, sakallı iki dervişin konuşmakta oldukları yere bize bir çadır kurdular. Üstümüzde parlak kuş kanatları gibi toplanmış bayraklar, biraz ötemizde üstü yazılarla kaplı kocaman kağıt bir fenerin ışığı. Artık iyice koyulmuş bir karanlık ama panayırın bütün neşesini yansıtan pırıl pırıl aydınlatılmış gösteri çadırları. Ben dolaşıp çevreyi görmek için can atıyordum. Bu ötekilerin de işine geldi. Çünkü kilisede yapılacak işleri vardı. Böylece 1,5 saat sonra Nesim'le bizim çadırda buluşmayı kararlaştırdık. Beni neredeyse bir daha hiç bulamayacaktı. Çünkü toprak sokaklarıyla her türlü yiyeceği, kavunları, yumurtaları, muzları, tatlıları perili bir ışıkta sergileyen parıltılı tezgahların dizildiği uzun bulvarlarıyla bu garabet kent beni öylesine büyülemişti ki. İskenderiye'de ne kadar gezginci satıcı varsa hepsi hacılara bir şeyler satmak için çölü aşıp buraya gelmişti galiba. Karanlık köşelerde oyun oynayan, fare gibi bağırışan çocuklar vardı. Anneleri ise rüzgarda titreyen küçük mumlarla aydınlatılmış kulübelerde, çadırlarda yemek pişiriyorlardı. Çeşitli şans oyunlarıyla eğlenceler bütün hızıyla sürmekteydi. Kulübelerden birinde sevimli bir orospu sarmal payetli dar bir elbisenin içinde dönerken kesik çeyrek tonlar ve yankılı kafa sesleriyle dokunaklı bir türkü söylüyordu. Kapıda fiyatı yazılıydı. Fazla değil diye düşündüm. İradesiz bir adam olarak toplumsal zorunluluklarıma lanet okudum. Bir başka köşede bir masalcı El Zahur'un aşk serüvenini tek düze bir iniltiyle anlatıyordu. Şerbet, tarçın içenler bayraklı ışıklı yollara kurulmuş ereti kahvehanelerde sere serpe yayılmış oturuyorlardı. Manastırın duvarlarından papazların tek düze okuma sesleri taşıyordu. Dışarıda ise değneklerle kılıç oynayanların şaşmaz tıkırtısı, her güzel hareketi alkışlayan kalabalığın gürültüsü vardı. Çiçeklerle dolu mezarlar, tereyağımsı bir ışık saçan karpuzlar, havayı kokutan tepsi tepsi etler, ızgaralarda cızırdayan sosisler, pirzolalar, kokoreçler. Her şey zihnimde ses ve müzik bileşimi etkileyici bir imgede birleşti. Ay hızla yükseliyordu. Ringa dansı edilen çadırlarda dikey tuşlu, boru yerine boyalı su kabakları kullanılarak yapılmış küçük, dingildek orgun acayip müziğiyle oynayan parlak, leylak renkli dalgın bakışlı Sudanlılar vardı. Ama adımlarını çadır direğinden aşağı sarkan, demir parçasına çelik bir çubukla vuran zenci bir delikanlının çıkardığı patırtıya uyduruyorlardı. Orada Cervoni'nin uşaklarından birine rastladım. Beni görünce çok sevindi. Merissa denen sudan birasından bana zorla biraz doldurdu, oturup o zihin yorucu, neredeyse delice dansı izledim. Bir merkez çevresinde ağır ağır dönüşler, hamam böceği ezer gibi baş parmağı yere bastırıp döndürmeler. Davulların dalgacıklanan sesleriyle ayılıp, parlak bakır bir yarım daire biçimindeki davuluyla geçen bir derviş görününceye kadar orada kaldım. Kara deriliydi, bir rifia. Ateş üzerinde yürüme, akrep yeme numaralarını hiç görmemiştim. Onun ardına takılırsam bu gece görebileceğimi düşündüm. Bir Hristiyan azizi olan Damiana'ya Müslümanların ilahiler söylemesi çok dokunaklıydı. Ya Sid ya Bint Eld Vali sözlerini ard arda uluyan sesler duydum. Tuhaf değil mi? Ya hanım, ya valinin hanımı. Karanlığın ötesinde aydınlık bir köşede küçük bir derviş kalabalığı gözüme ilişti. Dansın sonuna gelmişlerdi. İçlerinden biri şamdam olmuştu. Her yanı mumlarla kaplıydı. Üstüne başına sıcak damlalar düşüyordu. Gözler bulanık, esrikti. Bu dansın sonunda deneyimli biri çıkıp kocaman bir kamayı iki yanağından geçirdi. Kamanın iki ucuna yanan mumlarla dolu bir şamdan dikti. Kamayla birlikte yavaş yavaş ayak parmakları üzerinde yükselerek tutuşmuş bir ağaç gibi dans etmeye başladı. Danstan sonra kılıcı oğlanın çenesinden hızla çektiler, yaşlı bir adam parmaklarını tükürükle ıslatıp yaralara dokundu. Bir saniye sonra çocuk gülümseyerek ayakta duruyordu. Herhangi bir acısı olduğunu gösterir bir belirti yoktu. Ama artık ayılmış gibiydi. Bütün bunların yanı sıra soluk renkli çöl, ay ışığının altıda kafa taslarıyla, değirmen taşlarıyla dolu bir tarla görünümünü alıyordu. Borazan ve davul seslerinin içine ellerinde tahta kılıçlar sallayarak, kadın gibi tiz çığlıklar atarak koni şapkalı atlılar daldı. At ve deve yarışları başlayacaktı. İyi diye düşündüm, onlara da bakarım. Ama ben böyle hiç dikkat etmeden yürürken öyle tuhaf bir sahneyle karşılaştım ki elimde olsa böyle bir şeyi hiç görmemek isterdim. Ziyafet için Naruz'un develeri kesiliyordu. Zavallıcıklar kedi gibi ön ayaklarını altlarına alıp uysal uysal diz çökmüşler, bir sürü adam baltalarla ay ışığında üstlerine saldırdılar. Taş kesildim. Ama bu görülmemiş manzaradan gözlerimi alamıyordum. Hayvancıklar baltalardan korunmak için en küçük bir çaba göstermediler. Uzuvları gövdelerinden ayrılırken hiç ses çıkarmadılar. Sanki bedenleri mantardanmış gibi baltalar kolayca saplanıyor, ittikçe daha derinlere giriyordu. Bütün kollar, bacaklar hiç acısız öyle görünüyordu. Odun keser gibi kesildi. Çevrede oynayıp sıçrayan çocuklar kocaman kanlı et parçalarını kapıp aydınlık il merkezine kaçıyorlardı. Gözlerini aya dikmiş bakan develerden çıt çıkmıyordu. Bacaklar kesildi, bağırsaklar deşildi, en sonunda heykel başı gibi başlar baltanın altına yatıp açık gözlerle kumların üzerine yuvarlanacaklardı. Baltalı adamlar bu işleri yaparken bağırışıyor, şakalaşıyorlardı. Siyah kanlar çevredeki kum tepeciklerinin arasına kalın, yumuşak bir halı gibi yayıldı. Çıplak ayaklı çocuklar kan izlerini ilçeye taşıyorlardı. Birden korkunç bir mide bulantısı duydum. Bir içki içmek üzere ışıklı bölgeye döndüm. Bir sıranın üzerine oturup kendime gelinceye kadar geçit alayını izledim. İşte Nesim beni orada buldu. Duvarlardan içeri yürüdük, bal peteği denen hücrelerin önünden geçtik. Bütün ilk dinlerin bir hücre modeline göre geliştiklerini biliyor muydun? Kim bilir hangi biyolojik yasaya öykünerek? Böylece sonunda kiliseye vardık. Son derece güzel, resimli bir sunak perdesi, altın yaldızlı kürsünün üstünde yanan sakallı mumlar, burada tütsüyle karışarak çiçek tozu rengini almış yumuşak bir ışık. Aziz Basil'in cemaatinin üstünden bir ırmak gibi akan boğuk sesler. Yumuşacık yükselip alçalıyor, duraklayıp hızlanıyor, en kalın notalardan başlayıp bu kara, parlak derili insanların boğazlarına, kafalarına çıkıyordu. Korodakiler aramızdan kuğu gibi geçtiler, kırmızı miğferleri, kırmızı haçlı beyaz entarileriyle soluk kesiciydiler. Işıkta parlayan o kara saç bukleleri, o terli yüzleri. Akları ışık saçan bir duvar resminden çıkmışa benzeyen kocaman gözler. Sanki erken Hristiyanlık döneminde gibiydik. Kırmızı, köşeli şapkalarıyla genç oğlanların her biri birer ikinci Ramses'ti. Büyük şamdanlar göz kırpıyor, is çıkarıyorlardı. Tütsü dumanı bulutçukları yükseldi. Dışarıda deve yarıştıran kalabalığın gürültüsü, içeride ise yalnızca kutsal kitap homurtusu vardı. Yukarıdan sarkıtılmış uzun lambaların altına deve kuşu yumurtaları asılmıştı. Bu bana her zaman araştırmaya değer bir şey gibi görünmüştür. Burada kalacağımızı sanmıştım ama kalabalığı sıyırtıp birkaç merdiven inerek kemerli bir mahzene geldik. Burasıydı. Büyük birer arı kovanı gibi tertemiz, beyaz badanalı sıra sıra odalar. Odalardan birinde derme çatma tahta sıraları oturmuş, mum ışığında bizi bekleyen 100 kadar insan vardı. Nesim kolumdan tutup beni en arka sırada bana yer açan yaşlı adamların arasına doğru itti. İlk konuşmayı ben yapacağım diye fısıldadı. Sonra Naruz konuşacak. Hayatında ilk kez. Öteki kardeş henüz ortalarda görünmüyordu.